Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17'de 1400, Hicri Kameri 4 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi Takvim'de 7 Ocak 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Umut Işığı, Nura Giden Yol ve İran'da Yenilikler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi şehitlerin cenazesindeki halkın coşkulu varlığını övdü. General Fedevi, Kasım Süleyman'ın intikamı kesinlikle alınacak dedi. Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinin doğru yolda ilerlediğini söyledi. Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Pakistan Türkiye ile 1,5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü 4. günü merasimleri İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'ndan yapılan açıklamada İslam Peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yas merasimlerinin 4. gecesinin İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendiği belirtildi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimleri koronavirüs sebebiyle sağlık protokollerine uyanarak halkın katılımı olmaksızın televizyondan canlı olarak yayınlanıyor. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen dün geceki matem merasimlerinde Hucetul İslam Mesud Ali konuşmasında hak cephesinden olan ve ilahi iradenin tecellisinde çaba gösteren insanların enbiyanın güzel ve iyi amellerinin sevabına ortak olduklarına vurgu yaparak Peygamber Efendimiz söz ve hareketleriyle Hazreti Zehra'yı hakikatin tecellisi olarak tanıtıp İslam peygamberi vefatından sonra velayet ve hakkın korunması görevini üstlenmiştir dedi. Söz konusu merasimde Ehl-i Beyt meddahlarından Mehdi Semavati de Peygamber Efendimiz ve değerli kızının metine konuşmalar yapıp dualar okudu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i şehitlerin cenazesine halkın coşkulu katılımının velayete bağlılığı ve sadakatlerinin göstergesi olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün bir mesaj yayınlayarak İslam İran'ın anlayışlı ve basiretli devrimci halkının 250 şehidin cenazesindeki gururlu ve eşsiz varlığına atıfta bulunarak şöyle dedi. İran halkının 250 şehidin cenazesine gösterdikleri bu büyük ilgi gerçekte onların velayete bağlılıkları ve fedakarlıklarının en bariz örneğidir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Ben bu bilinçli halkın bir hizmetkarı olarak her zaman onlara minnettarım. Dün Hazreti Fatıma Zehra Selam'a aleyhanın şehadetin yıl dönümünde İslami İran'da 250 isimsiz şehidin naaşları halkın görkemli katılımıyla toprağa verildi.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tu Amiral Ali Fedevi, General Kasım Süleymaniye suikast emrini verenlerin intikamı ve onlardan intikam alınması kaçınılmaz olacaktır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tu Amiral Ali Fedevi dün Tahran'da 8 yıllık kutsal savunma dönemine ait 150 isimsiz şehidin cenaze merasimi kulesinde yaptığı açıklamada İslami İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi Irak'taki Amerikan üstüne düzenlenen saldırı bir tokattı ama intikam almaya devam edeceğiz dedi. Tu Amiral Ali Fedevi, caniler hayatta olduğu sürece intikamın devam edeceğini belirterek General Süleyman'ın suikast emrini verenler kesinlikle huzur içinde olmayacaklar dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad her görev sırasında şehit Kasım Süleyman'ın bölücü ve isyancı Amerikan stratejisine temellerini yıkmaya çalıştığını söyledi. El Alem'e göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Perşembe günü General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 2. yıl dönümü vesilesi yaptığı açıklamada bu şehit vatan ve insanlıkçı fedakarlık tohumlarını ekti. Bölgedeki Washington ve müttefiklerinin çıkarları için bir tehditti dedi. Suriye Devlet Başkanı Şehit Süleyman'ın suç planlarıyla bağlantılı tehlikesinin düşmanların farkında olduğunu vurgulayarak Şehit Süleyman'ı ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in düşmanlarla yüzleşmenin temel taşı olduğunu kaydetti. Beşar Esad düşmanların Şehit Süleyman'ın modelini bölgede ve dünyada yaymaktan korktuklarına dikkat çekerek Şehit Süleyman'ın vaaz ettiği ahlaki ve liberal küreselleşmede kimsenin satın alınamayacağını vurguladı. Amerika'nın Şehit Süleyman'ın modelini yaymaktan korktuğunu ifade eden ve suç işlediğini vurgulayan Esad, Süleyman'ın tarzına sadık kalmamız ve Suriye ile İran arasındaki işbirliğini artırmak için çalışmamız gerektiğini söyledi. Esad düşmanların iki ülke halklarının baskıcı kuşatmasını kaldırmak için Suriye ve Irak arasında hayati bir bağlantının tehlikesinin farkında olduklarını belirtti.
İslami İran Dışişleri Bakanlığı Amerikan rejiminin bölgeden kovulmasının General Kasım Süleyman'ın suikastinde düşmanın aptallığına bir misilleme olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, General Kasım Süleyman'ın şehit edilmesinin 2. yıl dönümünde bakanlığın İngilizce Twitter hesabından şunları kaydetti. İran milletinin masasında vaat edilen gün 3 Ocak 2020 sabahı Amerikan insansız hava araçlarının füze saldırısında devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani, Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Maiti şehit edildi. Bu saldırı o zamanki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan emriyle gerçekleştirildi. Bu Beyaz Saray terör eyleminin ardından İslam Devrim Muhafızları Birliği 8 Ocak 2020 Çarşamba sabahı Irak'ın El Anbar eyaletindeki Amerika'nın Ayn el-Esed üssüne birkaç balistik füze fırlattı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon birkaç aşamada ve kademeli olarak üste bulunan 110 Amerikan askerinin beyin travması geçirdiğini ve tedavi altına alındığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile Viyana'da devam eden nükleer müzakereler eksenli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili bölgesel ve uluslararası meselelerin gündeme geldiği görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Norveç halkının yeni miladi yılını kutlayarak Norveç'in nükleer anlaşmaya destek verdiklerini ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konulardaki istişarelerinin artması temennisinde bulundu. Emir Abdullahyan, iki ülkenin yüksek ekonomik ve teknoloji potansiyellerine sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin artması için işbirliğinin geliştirmesini istedi. Afganistan'ın durumuna da değinen Emir Abdullahyan, her gün 5 bin Afgan vatandaşın İran'a geldiğini, son 4 ayda 800 bin yeni Afgan mültecinin İran'a giriş yaptığını söyledi. Norveç Dışişleri Bakanı da İran'ın Afganistan'a yaptığı yardımlara temasla uluslararası camianın bunu takdir etmesi gerektiğini ve bunların geçmişten bu yana devam ettiğini söyledi. Yemen ve Afganistan'la ilgili Temmuz ayında bir toplantı düzenleyeceklerini ifade eden Norveç Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Yanıt'ı toplantıya davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir yana nükleer müzakerelerinde İran'ın ambargoların geri getirmesini önleyen garantiler istediğini bildirdi. El Cezire kanalına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerin 8. turunun müzakereleri doğru mecraya koyduğunu belirterek Batılı ülkelerin ciddi iradesi olması durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. Biz Trump tarafından İran'a uygulanan tüm ambargoların özellikle nükleer anlaşma kapsamına aykırı ambargoların kaldırılmasını istiyoruz diyen Abdullahiyan, biz ayrıca yeni ambargoların uygulanması ve ortadan kalkacak ambargoları geri geçirecek uygulamalara karşı garantiler istiyoruz dedi. Emir Abdullahiyan, İran petrol ihracatı ve onların gelirlerine ulaşmanın bu garantilerden olduğunu ifade ederek müzakerelerin kolaylaştırılması için Amerika ile gayri resmi mesajlaşmaların olduğunu söyledi. Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin İran aleyhindeki tehditleriyle ilgili bunların yeni şeyler olmadığını ve bu rejimin bu tehditleri gerçekleştirecek durumda olmadığını belirtti. İran-Arabistan müzakerelerine de değinen Emir Abdullahiyan, görüşmelerin olumlu ve yapıcı olduğunu ve İran'ın ilişkilerinin kurulması için her zaman hazır olduğunu söyledi. İran'ın Türkiye, Mısır ve Arabistan arasında bölgede sorunların çözümü için geniş görüşmelerin önemine inandığını ifade eden Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiren ülkelerin stratejik hata yaptıklarını belirtti.
Rusya ve Çin'in üst düzey müzakerecileri Perşembe gecesi Viyana'da İran'a karşı baskıcı ve yasa dışı yaptırımları kaldırmasına ilişkin müzakerelerin ilerlemesini övdüler. İran Ajansı'na göre Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Olyanov, görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği mesajı sadece Rusya'nın değil diğer taraflarında görüşmelerin ilerlediğini kabul ettiğini söyledi. Çin'in Viyana müzakerelerindeki baş temsilcisi ise gazetecileri görüşmelerinin ilerlediğini söyledi. Ulyanov birkaç saat önce Twitter üzerinden Viyana müzakerelerinin son durumunu görüşmek üzere 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi İran'ın Güney Kore bankalarındaki bloke varlıkları sorununu çözmenin yollarını görüşmek üzere Viyana'ya giden Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Perşembe günü bir araya geldi. Güney Kore'nin İran'a olan borcu yaklaşık 7 milyar dolar. Bu borç Eylül 2018'den bu yana Amerikan yaptırımları bahane edilerek ödenmemiştir. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Perşembe sabahı Viyana'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Viyana'daki görüşmelerin sonucu ne olursa olsun Güney Kore hükümetinin engellenen İran'ın mal varlığını serbest bırakmak zorunda olduğunu, zira Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının İran'a olan borçların ödenmemesini haklı gösteremeyeceğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kazakistan'da yaşanan karışıklıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Kazakistan'daki güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Hatipzade, dost, kardeş ve komşu ülkemizin dirayetli hükümeti ve halkının sorunları ve anlaşmazlıkları dış müdahale olmaksızın ulusal menfaatleri temelinde ve diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz, dedi. Hatipzade, Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliği İran İslam Cumhuriyeti için çok önemlidir. Bu ülkede yabancı aktörlerin durumu kötüye kullanmasına bir zemin oluşmamalıdır ifadesini kullandı. İranlı sözcü huzurun Kazakistan'a mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini umduğunu dile getirdi. Kazakistan sıvılaştırılmış petrol gazı LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in isteği üzerine dün protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'a barış güçlerini gönderdi. Rusya barış gücü olarak hava indirme kuvvetlerini yolladı. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ülkede yaşananların dışarıdan öne konulan bir girişim olduğu vurgulandı.
Amerikan Başkanı Joe Biden 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümünde eski Başkan Trump'ı hedef aldı. Biden Kongre binasındaki konuşmasında bir yıl önce bugün bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı ifadesini kullandı. Biden Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli eski başkan olarak bahsettiği konuşmasında tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı. Bir grup kalabalık Kongre'ye ulaştı ancak onlar başarılı olamadı dedi. Kongre'de 6 Ocak günü Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, böyle bir sahne iç savaş zamanında bile görülmemişti diye konuştu. Biden, 6 Ocak'ta yaşananların bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını belirterek, demokrasiyi savunmazsak ayakta kalamayız dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne saldırmasının yıl dönümünde bu olayın Amerika için birçok ders olduğunu kaydetti. İran Ajansı'na göre Said Hatipzade dün gece Twitter'da şunları yazdı. 6 Ocak'ta dünya Amerika'nın 10 yıllardır diğer ülkelere ihraç etmeye çalıştığı şeyin bir köşesine tanık oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trump'ın dünya çapındaki yasa dışı davranışlarından sorumlu tutulmadığını ve Amerika'daki kaosun tahmin edilebilir olduğunu da sözlerine ekledi.
İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni Pakistan, İran ve Türkiye'de 5981 kilometre mesafeye kat ettikten sonra Ankara'ya ulaştı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara Eski Gar'da gerçekleştirilen İslamabad-Tahran-İstanbul yük trenini karşılama törenine katıldı. Törene İran'ın Türkiye Büyükelçisi Ferazmen de katıldı. Ferazmen törende yaptığı konuşmada İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni projesinin 3 kardeş ülkenin bir araya getirdiği önemli bir proje olduğunu belirtti. Bu tür projelerin önemine vurgu yapan Ferazmen, Türkiye, İran ve Pakistan'ın Asya'nın 3 önemli ülkesi olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO, Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslardaki güncel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO-Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslardaki güncel gelişmeler ele alınmıştır denildi.
Pakistan, Türkiye ile 2018'de imzaladı ve Atak helikopteri satışı öngören anlaşmayı iptal etti. Kararın Amerika'nın Türkiye'ye S-400 yaptırımları sonucu yaşanan gecikme üzerine alındığı belirtildi. Pakistan ordusu, Türkiye ile 2018'de imzalanan ve 30 adet T-129 Atak helikopterin satışını öngören 1,5 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini teyit etti.
Türkiye'de son 24 saate 418.823 COVID-19 testi yapıldı. 68.413 kişinin testi pozitif çıktı. 156 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin siyasi bölüm başkanı, Siyonist rejimin şu anki başbakanı Naftali Bennett'in eski başbakan Netanyahu'dan daha aşırıcı olduğunu söyledi. İslam Cihat Siyasi Büro Başkanı Muhammed El-Hendi dün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki işgal yöntemlerinin rejimin Gazze'de kaybettiği caydırıcı gücü geri kazanma girişimi olarak nitelendirdi.
Ve son haberimiz, Irak medyası Perşembe gecesi Amerikan askeri lojistik konvoyunun Irak'ın merkezindeki Divani'den geçerken bir bombanın patladığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Erdoğan'ın uyarıları ve gelen tepkiler başlığı etrafında. Son 4 yılda Türkiye halkının liranın değerinin düşüşüne şahit olduğu dönemde gitgide özellikle kırılgan kesime yönelik baskılar daha da artıyor. Aslında ulusal para biriminin değer kaybetmesiyle birlikte azalan istihdam ve artan işsizlik, yükselen enflasyon ve bir yandan da Türkiye halkının ihtiyaç duyduğu tüketim mallarının yükselişte olması halkın olmazsa olmaz kaygıları arasında yer aldı. Bu olumsuz eğilimin devam etmesi Türkiye toplumunda yoksulluğun artmasının neden olduğu açıktır. Erdoğan hükümetinin karşıtları tarafından yayınlanan istatistiklerin tümü Türkiye toplumunda mutlak yoksulların sayısında bir artış olduğunu gösteriyor. Mutlak yoksulluk bir ayda elde edilen asgari gelir sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan haneleri ifade ediyor. Diğer bir ifadeyle mevcut trend devam ederken Türkiye'de kendini ve ailesini besleyemeyen hanelerin sayısı da daha da artacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kabinesinde Merkez Bankası başkanları ile ekonomi ve maliye bakanları değiştirmek gibi bazı değişiklikler yaptıktan ve bankalara faiz oranlarını düşürmek gibi siyasetler uyguladıktan sonra halkın mevcut sorunlarını aşmak ve mevcut ekonomik krizin sona erdirilmesi için uygulanacak etkin bir planı olmadığını göstermiştir. Erdoğan hükümetinin muhalifleri Ankara'ya bölgedeki ve dünyadaki militarist siyasetlerine son vererek Suriye ve Irak'ı terk etmeye çağırdı. Ancak son yıllarda AK Parti müttefiği olan MHP lideri Bahçeli'nin etkisi altında dış politika izleyen Erdoğan hükümeti muhalefetin taleplerini meclise yerine getirmek yerine batılı hükümetler özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında Türkiye'yi bağımsız olarak göstermeye çalıştı.
Ankara hükümetinin bu politikasının sonucu bir zamanlar Türkiye halkının oylarını %60'ından fazlasına sahip olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için iç ve bölgesel sorunların ortaya çıkması oldu. Ankara hükümetinin yanlış politikalarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı bir kez daha yanlış yolu gündeme almıştır. Recep Tayyip Erdoğan, parlamentodaki muhaliflerin isteklerine tepki olarak muhalefet partilerini hükümet karşıtı gösteriler düzenlememeleri konusunda uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin ekonomik krize yönelik eleştirilerinden memnuniyetsizliğini dile getirdi ve muhalefeti demagojik hareket etmekle suçladı. Buna rağmen Türkiye'de enflasyon 2021'de 2020'nin aynı dönemine göre %36 arttı. Bu rakam Türkiye halkının 19 yıldır böyle bir enflasyon yaşamadığı bir sırada geldi. Erdoğan'ın halkı paralarını bankalara transferi için faiz ödeme teklifinden kısa bir süre sonra yükselen Türk ulusal parasının değeri bir kez daha düştü. Şimdi de lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu da muhalefetin eleştirilerini yoğunlaştırmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki müttefiklerinin sözleri ülkeyi yöneten birçok politikacının aksine Türk halkının %60'ından fazlasının yükselen enflasyon ve fiyatların baskılarına boyun eğdiği ve hayatlarının en zor dönemini yaşadığı bir zamanda geldi. Ve sonuç olarak Türkiye halkının ekonomik krizi ve geçim sorunları devam ediyor. Türkiye hükümetinin muhalefetin komşu ülkeleri terk etme ve bölgedeki ve dünyadaki askeri mecralara son verme tavsiyesine uymaktan başka seçeneği olmadığı söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemiye el koymalarının stratejik mesajı başlığını taşıyor. Yemen ordusu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemiye el koymasıyla ilgili yeni bilgileri medyaya sundu. Yemen ordusu yayınladığı bildirdi. Gemiye el koyma hedefiyle ilgili bilgilere yer verdi. Yemen ordusu sözcüsü Yahya Seri'ye bu hususta şöyle dedi. Kuvvetlerimiz bu gemiyi Yemen halkına saldırmak üzere yüklenen askeri teçhizat taşıdığı sırada izledi ve bu gemiye el koydu, ardından da gemiyi Hudeyde limanına yanaştırdı. Yemen ordusu sözcüsüne göre gemiye el koymak meşru savunma hakkının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin geminin normal bir gemi olduğu iddiasını reddederek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silahlı kuvvetlerimizin saldırganlara ve bu koalisyona misillemede bulunmak kapasitede olduğunu söylüyoruz. Koalisyon saldırganlarını durdurmalıdır, dedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, denizde ilk kez askeri bir operasyon gerçekleştiriliyor ve bunu Yemen'e yönelik dini ve milli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz, dedi. Yahya Seri, gemideki tüm silahların Yemen halkına karşı kullanılmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi ve böyle bir operasyon yapmaktan çekinmeyeceğimiz konusunda zaten uyarmıştık vurgusunda da bulundu. Bu gemiye el koyulması birkaç önemli mesajı içeriyor. Öncelikle bu eylem denizde gerçekleştirildi ve Yemen kuvvetlerinin deniz kabiliyetini gösterdi. Yani son yıllarda hava ve kava saldırılarıyla Suudi koalisyonuna ağır darbe vuran Yemenler deniz yoluyla düşmana darbe indirebileceklerini de göstermiş oldu. İkinci husus, bu olayın hemen ve anlı bir mesele olmaması. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü'ne göre Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin birkaç haftadır gözetim altında olması ve izlenir olmasıdır. Bu nedenle Yemenliler keşif ve istihbarat operasyonlarını dikkatli bir şekilde yürüttüler ve Birleşik Arap Emirlikleri gemisine saldırmayı başardılar.
Yemen Ordusu ve Halk Komiteler Sözcüsü Yardımcısı Raşid Aziz ise bu hususta şöyle diyor. Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin Yemen kıyılarına taşınma sürecinin önemi, bunun doğru istihbarat verilerine dayanan niteliksel bir önleyici süreç olmasıdır. Geminin görevi de yükü hakkında bilgi, geminin varış yeri ve Yemen karasularındaki düşmanca faaliyetlerini izleme ve takip etme açısından çok değerlidir. Üçüncü mesele ise Birleşik Arap Emirlikleri gemisinde Yemenliler tarafından ele geçirilen çeşitli silah ve askeri teçhizatların olmasıdır. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı terörist gruplara veya Yemenli gruplara silah desteği verdiğini ispatladı. Aslında bu silahlar nihayetinde Yemen halkına karşı kullanıldı. Yahya Seri, kamuoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen halkını öldürmek için hangi silahları gönderdiğini bilmesi için silah ve teçhizatın fotoğraflarının yakında yayınlandığını belirtti ve şöyle dedi. Bütün bu silahlar sadece Yemen halkını öldürmek için gönderildi. Dördüncü mesele, Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin ele geçirmesinin Yemen kuvvetlerini 2022'de Yemen karşıtı koalisyona ilk büyük darbesi sayılmasıydı. Bu önemli başarı 2022 yılının Suudi koalisyonu için zor bir yıl olacağını gösteriyor. Çünkü Yemenliler bu sene tam kuvvet koalisyon güçlerini sınırlarından dışarı atmak isteyecektir. Beşinci mesele de bu operasyonun Yemenliler için herhangi bir sayata yol açmaması ve bu başarının askeri çatışma yaşanmadan elde edilmesiydi. Bu bağlamda Raşid Aziz şöyle diyor, bu operasyon kendi türünde önceki operasyonlardan farklıdır. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri gemisi doğrudan askeri çatışma ve kayıplar olmadan ele geçirildi ve bu saldırgan koalisyonu şaşırtan bir operasyon oldu. Bu stratejik mesajların ışığında Suudi Koalisyonu Birleşik Arap Emirlikleri gemisinde askeri silahların varlığını inkar etti ve bu başarıya psikolojik savaşla cevap vermeye çalıştı. Suudi Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki El Maliki şöyle bir mesaj yayınladı. Yemen'in güney kıyılarındaki Sokatra takımından dönen gemi takım adalarındaki bir sahra hastanesi donanımları Suudi Arabistan'daki Cizan'a taşıyordu iddiasında bulunarak bu gerçeği saklamaya çalıştı. Ancak fotoğraflar ve görüntülerin yayınlanması her şeyin ortada olduğunu gösterdi. Böylece Suudi Koalisyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri bir kez daha büyük bir fiyasko yaşadı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17'de 1400 Hicri Kameri, 4 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi 7 Ocak 2022 Cuma. Kırk dört yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1356 yılında Tahran'da çıkan gazetelerden birinde rahmetli İmam Hümeyni'ye hakaretlerde bulunulması üzerine tüm İran'da Müslüman kitleler tarafından protesto eylemlere düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin kitleler içindeki etkinlik ve sevgisinin farkında olan Şah rejimi bu çirkin girişimlerle İmam Hümeyni'yi küçük düşüreceğini ve halk içindeki sevgisini azaltabileceğini zannediyordu. Bu doğrultuda Pehlevi rejiminin denetimi ve kontrolünde olan İran'daki gazetelerden İttilat Gazetesi başta olmak üzere İran'daki diğer gazetelerin birçoğu Hicri Şems'i 1356'da İmam Hümeyni'ye karşı küstahça hakaret içeren makaleler yayınladı. Bu olay İran üzerinde yoğun nefret kıvılcımının giderek yayılmasına neden olurken bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra İslam İnkılabı zaferi ulaşarak şahlık düzenini devirdi. ...86 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1314'te Rıza Şah Pehlevi'nin emri üzerine İranlı kadınların her türlü İslami tesettür ve hicab kullanmaları yasaklandı. Kılık kıyafet yasası ile birlikte Rıza Şah tarafından başlatılan bu uygulamadan asıl hedef İslami değerlerin yok edilmesi ve körü körüne Batı'nın izinden gitmekti. Bu sömürgeci ve sutedali plan İran'daki düşünürler ve ulema başta olmak üzere Müslüman halk ve özgürlükçü insanların yoğun muhalefetine ve itirazları ile karşılaştı. ...54 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1346'da dünya pehlivanı Gulam Rıza Tahti, Şah rejimi piyonderinin komplosu sonucu öldürüldü. Tahti, Tahran kentinde orta gelirli bir ailede dünya geldi ve pak ve sadakatli bir kişiliğe sahipti ve cesur bir yüreği vardı. Tahti kendi şampiyonluğu döneminde 9 altın ve gümüş madalya kazandı ve halk içerisinde özellikle dindarlığı ve mütevazi kişiliği sayesinde büyük bir sevgi görmekteydi. Tahti'nin İran halkı arasında gün geçtikçe kazandığı muhabbet ve sevgisi ve despot Şah rejimine karşı muhalefeti Şah'a bağlı piyonların dünyaca ünlü İranlı pehlivanı katletmelerine sebep oldu. ...68 yıl önce bugün Hicri Kameri, 4 Cemadüs-Sani 1375'te İslam Fedailleri Cemiyeti lideri Seyyid Müştaba Nevap Sefevi arkadaşları ile birlikte şehit düştü. ...29 yıl önce bugün 7 Ocak 1993'te Kur'an-ı Kerim Japonya'ca çeviren mütercim ve İslam bilimcisi ve İslami araştırmacı Toshihiko Izotsu vefat etti. Bu Japon düşünür İranlı ve İslami düşünce ve kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Umut Işığı. Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır. İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 19. bölümüyle beraberiz. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması hususunda bazı şüpheler ve çarpıklıklara ve fitne olaylarına işaret ettik. O dönemde öne sürülen ve hala kafaları kurcalayan hususlardan biri de İmam Mehdi Aleyhisselam'ın nasıl 5 yaşındayken imamete ve halkın liderliğine seçilmesidir. Hem de Abbasi halifeleri tarafından arandığı bir sırada ve halk ile doğrudan temas halinde olmadığı sırada bunun nasıl mümkün olabileceği sorgulanmaktadır. Bu kuşku için Kur'an-ı Kerim ve sünnetin cevaplarına değinmek şart. Her şüphede önce akli ve bilimsel olarak din ve bilimde yüksek mertebelere çocukluk çağında erişmenin mümkün olabileceğini bilmek gerekir. Tarih boyunca çocukluk çağında yüksek zekaya sahip olan ve bu zekalarını ortaya koyan bilim adamları olmuştur. İranlı astrolog, matematikçi, doktor ve filozof Ebu Ali Sina bu kişilerden biridir. İranlı Kur'an-ı Kerim araştırmacısı Muhammed Hüseyin Tabatabai ise 5 yaşındayken Kur'an-ı Kerim hafızı olmuştu. Buna benzer bir sürü dahi dünyanın farklı noktalarında, tarihin farklı dönemlerinde yaşamıştır. Bu yüzden bir insanın düşünsel ve fikri gelişimi kişinin yaşı ile alakalı olmayabilir. Nitekim birçok yaşı ilerlemiş insanların çok az zekalarının geliştiği görülmektedir. Tabii ki bir ümmetin ilahi ve manevi liderliği için bu tür dehanın çok daha ötesinde ruhsal bir kapasiteye ihtiyaç vardır. Bu kapasite sayesinde bu lider ilahi ve hikmeti anlayabilmek ve esinlenmektedir. Bu hususta yaşın ilerlemesinin insanlar arasında kemale ermek için bir kriter olmasına rağmen, vahyani bakış açısından ve Kur'an'da bir çocuğun faziletli ve kemal sahibi olması ve toplumun liderliğine yükselmesi mümkün. Böyle bir çocuk, liderlik için gereken özel kriterlere sahip olmuş ve Allah tarafından imamete ve risalete uygun görülmüştür. Ona uymak ise herkese vacip kılınmıştır. Thank you. Kur'an-ı Kerim çocukluk çağında yüce risalet makamı için seçilen iki büyük peygamberin adını anmaktadır. Meryem suresinin 30. ayetinde İsa aleyhisselam dört büyük ilahi peygamberlerden biri olarak beşikte insanlara şöyle konuşmuştur. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Aynı surenin 12. ayetinde Hazreti Yahya aleyhisselam hakkında şöyle okuyoruz. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'inde aydınlattığı gibi bu iki ilahi peygamber çocukluk çağında dini öğretileri ve ilahi fermanları tebliğ etme kabiliyetine sahip olmuşlardır. Allah Resulü'nün halefleri hususunda da iki Ehl-i Beyt imamı Hazreti Cevad aleyhisselam ve Hazreti Hadi aleyhisselam yaklaşık 8'li yaşlarında imamete seçilmiş ve bu yüce görevi üstlenmişlerdir. İmam Cevad aleyhisselam imamete geldiği sırada birçok insan ve alim şaşırmıştı. Hatta kimi Şiiler de tereddüde kapılmıştı. Onun bilimsel kabiliyetleri ve düzeyinin ortaya çıkması için Abbasi halifelerinin zabıtları büyük alimlerin katılımı ile münazaralar düzenlemişti. Ancak tüm bu zor münazaralarda İmam Cevad aleyhisselam tam bir başarı ile soruları yanıtlamış ve bilimsel konumunu ispatlamıştı. Bu iki büyük imam, imamet yaptıkları dönemde en yüksek liyakat, dirayet, takva, ilahi bilgi ve yönetim gücüne sahip olmuşlardı. En'am suresinin bu bölümü ile bu hususu onaylamaktadır. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Bu durumlardan yola çıkarak yüce imamet makamının Hazreti Mehdi aleyhisselama 5 yaşındayken verilmesinin ne hikmet olduğu da anlaşılmaktadır. İmam Mehdi aleyhisselam yaşının az olmasına rağmen ağır ilahi sorumluluğun üstesinden gelmişti. Özellikle de değerli babasının şehadetinden sonra ortaya çıkan fitnelerde büyüklüğünü göstermiştir. Tabii ki bu durumda İnsanlara kılavuzluk etmesi ve liderlik yapması daha zordu. Çünkü onlar imamlarını göremiyor ve onunla doğrudan iletişime geçemiyorlardı. Buna rağmen İmam Mehdi aleyhisselam bu hususta kimi dini alimleri ve insanlar ile görüştü ve melekuti heybeti ve celali ve hikmet dolu sözleri, fazilet dolu ahlakı ve olağanüstü kerameti ile Allah Resulü'nün vaat ettiği kurtarıcı olduğunu ispatladı. İşte bu nurani şahsiyette az yaşına rağmen bu konuma ulaşmıştı.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan Keşmir yönetici makamlarından Ebu Said Ganim Hindi'nin İmam Zaman aleyhisselam ile görüşmesine değinmek mümkün. Semavi kitapları okuyan Ganim Hindi, son peygamberin Allah Resulü'nün olduğunu anlamıştı. Onu aramak için ise Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmiş, orada Ehl-i Beyt mensuplarından bir alim ile görüşmüş ve Müslüman olmuştur. Allah Resulü'nün halefini aramaya başlamış ve semavi kitaplarda gördüğü emareleri bir bir aramaya koyulmuştu. Ebu Said, Hazreti Mehdi aleyhisselamın Allah Resulü'nün son vasisi olduğunu anlayınca Bağdat'a gitti, oradan da hacca gitmeyi planladı. Bu sırada bir kişi onu Hint adı ile seslendi ve ondan Mevlasını görmek için onu takip etmesini istedi. Ebu Said coşku dolu bir şekilde bu işe koyuldu. Bağdat'a varınca imamın evine girdi. Nurani ve celalli yüzüyle karşılaştı. Ebu Said şefkat dolu bir şekilde imam ile görüştü. İmam Mehdi aleyhisselam ona bulunduğu kafile ile hacca gitmemesini söyler ve harçlık bile ona verir. Belli bir süre sonra ise anılan kafilenin olay yaşadığı ve dönmekte olduğu ortaya çıkar. Bu olay İmam Zaman aleyhisselamın nadir görüşmelerinden biri olarak onun dirayeti ve bilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda bir kez daha İmam Zaman aleyhisselamın zuhuru için dua edelim. Allah'ım, Muhammed ve âline selam olsun. Yeryüzünde gizli olan kaygılı korku içerisinde olan İmam Mehdi aleyhisselamı ortaya çıkar. Allah'ım, ona büyük ve bol yardım ver, zaferini yaklaştır ve kolaylaştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Tur suresinin 32 ila 34. ayetlerin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Em te'muruhum ahlamuhum bihâzâ. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut onun kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Geçen bölümde muhaliflerin İslam peygamberine haksız iftiralarda bulunduğundan söz ettikten sonra bu ayetler şöyle buyurmakta. Acaba aklı selim sizleri bu tür yaftaları dile getirmeye ve sizlere delil ve mantıkla konuşan Allah'ın peygamberini kahin, şair ve mecnun ilan etmeye mi zorluyor? Bu sözler büyüklük taslamanız ve Hak Teala karşısında isyan etmekten başka hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sizler iman etmemek için peygamberi önceden bazı sözleri hazırlamak ve Allah'ın adına mal etmekle suçluyorsunuz. Madem öyle, siz de yapabiliyorsanız onun kelamına benzer bir söz söyleyin ve peygamberin iddia ettiklerinin yalan olduğunu ve başkaları da bu sözlere benzer sözler edebileceğini gösterin. Bu ayet-i kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Küfür ve inkarın temel kökü akıl ve düşünce değil, Hak Teala karşısında isyandır. Enbiyanın muhalifleri kendi küfürlerini haklı göstermek ve halkı onları izlemekten vazgeçirmek için ilahi peygamberlere her türlü haksız iftirada bulunur. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin risaletini ispat eden açık mucizesidir. Muhalifler eğer doğru söylüyorsa bu kitaba benzer bir kitap getirsin. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Hayyu ya Kayyum nawwir qalbana. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Hayyu ya Kayyum nawwir qalbana. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Hayyu ya Kayyum nawwir qalbana. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Hayyu ya Kayyum nawwir qalbana. Şimdi de Tur suresinin 35 ve 36. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Em kulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn. Em galakus semâvâti vel ard. Bellâ yûkinûn.
Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Bu ayetler Allah'ı tanımanın delillerinden biri olan İlliyet Burhanı'na işaret ediyor. İlliyet Burhanı'na göre hiçbir sonuç sebepsiz meydana gelmez ve hiçbir sonuç kendi sebebi olamaz. O zaman kendisinden başka bir sebebe ihtiyacı vardır. Yerde ve göklerde tüm mahlukların bu ilkeye tabi olduğundan o zaman kendisi sonuç olmayan bir sebebe ulaşmamız gerekir. Aksi takdirde aklın kabul edemeyeceği bir çelişkiye düşmüş oluruz. Hiçbir insan kendiliğinden ve sebepsiz yaratıldığını iddia edemez. Yine hiçbir kimse kendi kendini yarattığı iddiasında bulunamaz. Bu iki varsayım akli açıdan imkansızdır. Zira insan bir mahluktur. Ve her mahluk bir sebebe dayanması gerekir. Üstelik insan önceden var olmadığından kendi varlığının sebebi olamaz. Dolayısıyla Yaradan'a olan ihtiyaç fıtri ve akılcı bir konudur. Nitekim Mekkeli müşrikler de bunu kabul ediyor ve inkar etmiyordu. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim bazı soruları gündeme getirerek insanları düşünmeye ve böylece kendilerine gelmelerine ve muhalefet etmekten el çekmeye yöneltiyor. Eğer insan hakikat peşinde olursa akıl ona yol gösterir. İnsan ne kendini ne de yeri ve gökleri yaratmıştır. Yaratılışı düşünmek insanı Allah'a ulaştırır ve kalbine yakin kazandırır.
Allahümme Rabben Nuril Azim. Rabben Nuril Azim. Allahümme Rabben.
Şimdi de Tur suresinin 37 ve 40. ayetlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
Em indehum hazainu rabbike em humul musaytirun em lehum sullemun yestemi'un fih felye'ti mustemi'un bisultanin mubin. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun oğullar da sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerin devamında bu ayetler de İslam peygamberinin muhaliflerine hitap ederek bazı sorulara yöneltiyor. Ayetler şöyle buyurmakta. Eğer siz kendinizi ve alemi yaradan olmadığını kabul ediyorsanız, acaba bu alemin ve insanların ve rızkların ve nimetlerin dağıtılma tedbiri size mi emanet edildi? Acaba siz Allah'ın sizin istediğiniz birini veya kendiniz sevdiğiniz birini peygamber olarak seçmek ve bu sorumluluğa veya diğer sosyal sorumluluklara atamak istiyorsunuz? Acaba siz göklere uzanan bir yolunuz mu var ki dünya işlerini tedbir etmekten veya insanları hidayete erdiren vahiden haberdar olup ona göre davranıyorsunuz? Acaba siz melekler Allah'ın kızlarıdır gibi hurafe ve mesnetsiz sözlerinizi ispat etmek için herhangi bir delil gösterebilir misiniz? Ya da peygamber sizden risaletinin karşılığı olarak ödenmesi güç olan bir ücret mi talep etti ki risaletini kabul etmek istemiyorsunuz? Kuşkusuz bu soruların tümünün cevabı olumsuzdur. Zira muhaliflerin muhalefetleri için hiçbir mantıklı gerekçeleri yoktur. Sadece hakkı benimsemekten kaçmak için bir yol bulmaya çalışmaktadır. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Eğer muhaliflerin mantıklı sözü varsa yersiz bağnazlık gösterilmemeli ve kabul edilmelidir. Allah'a kız evladı sahibi olduğu gibi mesnetsiz iftiralarda bulunanlar ilahi peygamberlere haksız iftirada bulunmaktan asla çekinmez. Dini tebliğ etmek ve insanları hakka davet etmekte, peygamberler gibi maddi taleplerde bulunmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Zira bu durum çabalarımızın boşa çıkmasına sebep olur. Gerçi halk gönüllü olarak yardımda bulunduğu veya hibe ettiği takdirde kabul edilmesinde bir sakınca yoktur. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli seri sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alanındaki başarılarını ele alacağız.
Bu haftanın bugünkü bölümünde bilimsel bir konuyla sohbetimize başlıyoruz. Bilimler Atıf ve Bilim ve Teknoloji Denetim Enstitüsü ISC başkanına göre Scopus Uluslararası Atıf Mercisi'ne göre 2021 yılında bilimsel makale ve belge şeklinde araştırma faaliyetlerine uluslararası katılımın payı, diğer bir deyişle İran'ın bilimsel diplomasisi %34'e ve son 20 yılın en yüksek oranına ulaştı. Tabii ki 2021'deki bilgiler de hala tamamlanmamıştır. Ayrıca 2020 ve 2019 ile karşılaştırıldığında İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya bilimsel diplomasisinin büyümesi açısından %12,5'luk bir büyüme oranına sahip olduğu ve Hindistan ile %0,14'lük bir farkla dünyada ikinci sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Malezya %12'lik büyüme ile üçüncü sırada yer alırken onu sırasıyla Tayvan ve Türkiye takip ediyor. Bilim ve teknoloji alanında diğer ülkelerle aktif, yapıcı ve ilham verici işbirliğini ve etkileşimi genişletmek İslam İnkılabı lideri tarafından açıklanan genel bilim ve teknoloji politikalarından biridir.
Bilimler Atıf ve Bilim ve Teknoloji Denetim Enstitüsü ISC başkanına göre 2011 yılında uluslararası katılımlı makalelerin İran'daki toplam makale sayısı içindeki payı yaklaşık %16,5 olmuştu. Bu rakam 2016 yılında %19,7'ye ve daha sonraki yıllarda kademeli olarak artarak 2018'de %24'e ve 2019, 2020 ve 2021'de sırasıyla %27,2, %30,5 ve %34'e yükselmiştir.
IEC başkanına göre 2020'de uluslararası katılımla yayınlanan makalelerin payının 2019'a göre büyümesi hesaplandığında İran'da teknoloji ve mühendislik alanının %18 ile en yüksek büyümeyi gösterdiği tespit edildiğini ardından %17 büyüme yaşayan beşeri bilimler alanının olduğunu belirtti. Tıp bilimlerinde de %13'lük büyüme ile 3. sırada yer almaktadır. Bir sonraki sıralarda %12 ile temel bilimler ve %11 ile sosyal bilimler ve ardından %8 ile ziraat bilimleri yer almaktadır.
Üniversitede tıp ve genetik profesörü olan Arya Mani liderliğindeki Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tıbbi bir buluşla alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını ve insülin direncini tedavi etmeyi hedefleyebilecek bir gen keşfettiler. Araştırmacılar DYRK1B genindeki mutasyonların metabolik sendrom adı verilen bir bozuklukla bağlantılı olduğunu buldular. Bu sendrom, kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini büyük ölçüde arttırır. Hali hazırda yağlı karaciğer hastalığını tedavi etmek için çeşitli ilaçlar geliştirilmektedir. Ancak bu araştırma bu genin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve insülin direncindeki rolünü araştıran ilk çalışmalardan biridir.
Araştırmacılar artan gen ekspresyonunun artan hiperlipidemi, yağlı karaciğer hastalığı, hepatit ve fibroz riskinin bir işaret olduğunu buldular. Ayrıca rapamisine duyarlı bir protein bileşeni olan MTORC2'nin DYRK1B'ye müdahale ettiğini ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan hastalar için potansiyel bir tedavi hedefi olabileceğini bulmuşlardır. MTORC2'nin moleküler düzeyde aktivasyonu hücre çoğalmasını ve metabolizmasını düzenler. Bu insülin direnci geliştirir. DYRK1B geninin hedeflenmesi ise insülin direncini azaltır.
Bir başka tıbbi başarı da Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Araştırma Enstitüsü'nün Hücre Tedavisi ve Rekonstrüktif Tıp Araştırma Merkezi ve Danimarka'daki Danstem Araştırma Merkezi ve Embriyo Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ortak çalışmalarında insülin üreten pankreas üretmeyi başardılar. Bunun diyabet hücre tedavisi için yararlı olacağı da söylenmektedir.
Projenin baş araştırmacısı Dr. Yasir Tamtini'ye göre son yıllarda bir kök hücre kaynağının vitropankreas organı veya organoidleri üretmek için birçok çaba sarf edildi. Bu organ benzeri organoidler hastalıkları tanımlamak için bir model olarak veya diyabet gibi hastalıklar için hücre tedavisi için bir örnek alarak kullanılabilir. Bu amaca ulaşmak için insan vücudunda pankreasın doğal gelişiminde rol oynayan hücre tipleri yakından incelenmiştir. Bu nedenle bu projede pankreas mikro partiküllerinin üretiminde pluripotent kök hücre teknolojisi ve birkaç hücre tipinin üç boyutlu kültürü incelenmiştir.
Doktor Tahamtani şöyle devam ediyor. Dünya çapında diyabet tedavisine yönelik farklı yaklaşımlar var. Yaptığımız proje diyabet hücre tedavisi alanında olup, gelecekte kan şekerini kontrol edemeyen kişiler için de kullanılmasını umuyoruz. Bu proje kök hücreler kullanılarak ve organa benzer veya organoid üretim teknolojisi kullanılarak insülin üreten hücrelere dönüştürülerek yapılmıştır. Bu projede laboratuvarda insülin salgılayan hücreler üretmeyi ve bu üretimi iyileştirmeyi başardık.
Royan Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi ön hayvan laboratuvar çalışmaları veya bu çalışmaları tamamlayarak seri üretim aşamasına geçebileceğimiz ve fon sağlanırsa klinik deneyler yapabileceğimiz ön klinik çalışmalar yaptık. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim gibi sınırlı ülkeler 2020 yılında birinci ve ikinci faz klinik denemelerine başlamış ancak tedavi sürecini henüz tamamlamamışlardır. Bu tür hücre tedavisi hali hazırda tip 1 diyabetli kişilerde kan şekerini düzenlemeyen alışılmış yöntemlerle beraber kullanılmaktadır. Ancak biyomedikal teknolojilerin ve doku mühendisliğinin ilerlemesiyle bu hücreleri kapsüllere koyup bu tip diyabet hastalarına verebileceğimizi umuyoruz. Bu sayede insülin salgılayan organları içeren kapsülü şeker hastalarının cilt altı dokusuna da bağlayarak immünosüpresif ilaç kullanımı azaltabilir veya ortadan kaldırabiliriz diye konuştu. Bu projenin sonuçları yakın zamanda iki prestijli uluslararası dergide Stem Cell Reviews and Reports ve Cellular and Molecular Life Science'de yayınlandı.
Suyun donma noktası, su moleküllerinin donmaya başladığı başlangıç noktasıdır. İlk değişiklik yüzeyde soğuk havaya maruz kalan moleküllerde meydana gelir ve oluşturdukları buz kristalleri de komşu molekülleri donmaya teşvik eder. Bu işlem tüm su buza dönüşene kadar devam eder. Her damla su 0 santigrat derece ile eksi 38 santigrat derece arasında bir noktada donacaktır. Ancak yeni bir çalışma, araştırmacılar bazı küçük damlacıkları eksi 44 dereceye dek buz tutmayan halde tutmayı başardılar.
Tahran Radyosu. Araştırmacılara göre anahtar konu suyun temas ettiği yüzey türüdür. Buz kristalleri sert yüzeylerde kolayca oluşur ancak yağlar veya jeller gibi daha yumuşak düzeylerde donmaya daha uzun süre ihtiyacı olur. Ayrıca daha küçük damlacıklar daha büyük damlacıklardan daha uzun süre sıvı halinde kalabilir. Houston Üniversitesi'nden araştırmacılar ile işbirliğinde Hati Kasim'i suyun buza nasıl dönüştüğünü daha yakından incelemek için deneyini yürütmek için 100 nanometrelik normal damlacıklar yerine 2 nanometrelik su damlacıkları kullandı. Bunu yapmak için araştırmacılar anodlanmış alüminyum oksitten yapılmış bir zarın gözeneklerinde suyu tuttular.
Nanopartiküller yüzeysel arayüzünü yumuşak tutmak için oktanyo ile çevrelenmiştir. Bu çalışmanın sorumlu yazarı Hadi Kasimi'ye göre birkaç nanometre ölçeğinde birkaç damla suyun donma sıcaklığını değiştirmek için deneysel araştırma çözülmemiş bir zorluktur. Ancak su damlacıklarının dondurulma sürecini bir yerden incelemeyi başardı. Bu bulgu uçak, rüzgar türbinleri ve diğer kritik altyapı yüzeylerinde buz oluşumunu azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntem aynı zamanda gıda dondurma sistemlerinin geliştirilmesini veya vücut dokularının onlara zarar vermeden donmuş halde kalmasını sağlayacak yeni cihazların üretilmesini de yol açabilir.
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi'nin 39. Genel Kurulu 25 Kasım 8 Aralık tarihleri arasında düzenlendi ve yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeler belirlendi. Bu dönemde Avrupa Besteciler Birliği Başkanı Alfonso Caraboda önümüzdeki 2 yıl için konsey başkanlığına seçildi. Bu seçimde Ses Yapımcıları Birliği'ne aday olan İranlı araştırmacı ve yayıncı Ardavan Caferyan önümüzdeki 2 yıl için ikinci kez yürütme kurulunun asıl üyelerinden biri olarak seçildi ve bu konseye üyeliğini sürdürdü. Diğer üyeler ise Belçika, Fransa, Amerika, İrlanda, Kamerun, Norveç ve Lübnan'dan seçildi.
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi 1949'da kuruldu ve 150 ülkeden 177'den fazla üyesi vardır. Konseyin ana faaliyet alanı müzik alanında yasal koruma önlemlerinin kabul edilmesi ve hükümetler, yasama, organları ve uluslararası müzik aktivistleri düzeyinde temel müzik haklarının geliştirilmesidir. Müzik Konseyi UNESCO'ya danışma organı olarak destek verir ve UNESCO'nun başkentinden faaliyetlerini yönetir.
İran müziğinin bestecilerinden ve araştırmacılarından Soheil Selimzade, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Recreate Festivali'nde orkestra bölümünün kazananlarından biri olarak Teberistan Rapsodisi adlı eseriyle tanıtıldı. Farklı ülke ve kültürlerin klasik veya folklorik eserlerinin yeniden yapılması ve yorumlanması amacıyla oluşturulan festivale farklı ülkelerden 150'den fazla sanatçı katıldı.
Müziğine Babek şehriki nezdinde kemanla başlayan besteci, aranjör ve müzisyenlerden olan Süheyl Selimzade keman öğreniminin yanı sıra beste ve aranjmanın temellerini de bu sanatçıyla birlikte öğrenmeye devam etmiştir. Selimzade 24 yaşında Ramiz Kuliyev, Etibar Kasımbeyli, Vahid Esedallahi ve Nasır Rahimi gibi sanatçılarla işbirliği içinde ilk resmi albümü Sarı Gelin'i çıkardı.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Bu Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i şehitlerin cenazesine halkın coşkulu katılımının velayete bağlılığı ve sadakatlerinin göstergesi olarak niteledi. General Fedevi Kasım Süleyman'ın intikamı kesinlikle alınacak dedi. Suriye Cumhurbaşkanı her görev sırasında Şehit Kasım Süleyman'ın bölücü ve isyancı Amerikan stratejisinin temellerini yıkmaya çalıştığını belirtti. Emir Abdullah ya Norveçli meslektaşıyla nükleer meseleyi masaya yatırdı. Biden, Kongre Başkanı yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.